Selamlar herkese. Sıfırdan Global'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Inogate'in sponsorluğunda çekeceğimiz bölümde Logiva'nın kurucu ortaklarından ve aynı zamanda CEO'su Erhan Musaoğlu'nu ağırlıyor olacağız. Doğru tanımladım değil mi sizi?
Doğru tanımladım. Teşekkür ederim.
Tamam, süper. Erhan hoş geldin.
Hoş bulduk, sağ olasın.
Valla biz sizi daha önceden böyle keşfedememişiz, kusura bakma. Inogate sayesinde keşfetme fırsatımız oldu ve yayın öncesinde yaptığımız sohbette de çok güzel şeyler aktardın. Bugün ağırlıklı olarak onlar üzerine konuşuyor olacağız. Öncesinde seni tanıyabilir miyiz? Erhan Musaoğlu kimdir, neler yapar?
Ben endüstri mühendisiyim. Uludağ Endüstri mezunuyum. Yaklaşık olarak 20-25 yıllık bir iş tecrübem var. Daha önce iş hayatıma ERP sistemlerini implement ederek başladım. Gerek Türkiye'de gerek uluslararası arenada. Daha sonra supply chain odaklı bir şirket kurduk ortağımla beraber. 2004 yılında LA Yazılım, LA Software Group diye. Ve burada da uluslararası tedarik zinciri çözümlerini Türkiye'ye getirdik. İşte Red Prairie'dir, JDA'dir, Descartes'tir. Proto optimizasyonu, depolama yazılımları vesaire. İşte 2012 yılı gibi biz artık şeyi anladık. Bu Türkiye'ye getirdiğimiz tedarik zinciri çözümleri özellikle depolama alanında daha çok B2B dediğimiz yani şirketlere sevkiyat ya da şirketlere shipment yapan çözümler oluşturuyorlar. Ve bunlar çok eskimiş 30 yıllık, 40 yıllık teknolojiler olarak görünüyorlar. Ve yeni dünyanın yani B2C ya da direct to consumer dediğimiz tüketiciye, tüketicinin online siparişlerini sevk edilen ya da teslim edilen modellerde başarılı değiller. Bu nedenle biz de bu konuda bir yazılım geliştirmeye karar verdik. Logiva'nın ilk versiyonunu 2012'de geliştirdik ve Türkiye'de pazara çok hızlı girdik. İşte Arbato'yla anlaştık, daha sonra Trendyol'la anlaştık, Koton'la anlaştık, daha sonra birçok grubu ekledik ve şey gördük, Amerikan yazılımlarını değiştiriyoruz ve Amerikan yazılımlarından çok daha iyi, hatta dünyadaki diğer tedarik zinciri çözüm yazılımlarından çok daha iyiyiz bu konuda. Özellikle online sipariş teslimatı veya sevkiyatına geldiğinde. Yaklaşık olarak 3-4 yıl içinde Türkiye'de lider duruma geldik. Ama biliyorsunuz Türkiye pazar küçük bir pazar. Dolayısıyla büyüme hızlarımız işte %20, %30, %40 civarındaydı. Biz bunu biraz daha uluslararası arenaya açmak istedik. Ve 2016 yılında Inogate ile birlikte Amerika'ya geldik. 2016 Ocak'ta. Ve Amerikan pazarını incelemeye başladık. Bu incelemeler sonucunda da ürünlerimizi cloud'a taşımak ve yeniden yazma kararı aldık. Dolayısıyla bütün depolama çözümlerimizi, depolama yazılımımızı yeni baştan ele aldık. Amerika'ya ve globale açılacak şekilde. Bunları cloud'a taşıdık, bulut ortamına taşıdık ve Amerika'da satış yapmaya başladık. Daha sonra işte yatırımlar aldık. Yatırımlar aldıkça Türkiye'deki işlerimizi durdurduk ve sadece Amerika pazarına, Kuzey Amerika pazarına odaklanır bir hale geldik. Ve şu anda da gayet iyi durumdayız. Hızlı büyüyoruz. Pazar da zaten bizi destekliyor. Arkamızda bir rüzgar var. Biliyorsunuz Covid'den sonra hem online sipariş hacimleri arttı hem de lojistik sektörü çok daha fazla önem kazandı. Biz de tam olarak online sipariş ve lojistik sektörünün ortasında duruyoruz. Tam kesişiminde yazılım olarak. Çünkü yaptığımız iş aslında depo yönetimi yazılımları. Yani fulfillment center'ları yönetiyoruz. Dolayısıyla her türlü arkamızda bir rüzgar var ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz.
Çok güzel, çok güzel. Peki siz Inogate sayesinde mi ilk yurt dışına açıldınız? Daha önceden çalışmalarınız olmuş muydu?
Aslında ufak ufak çalışmalarımız vardı ama biz daha çok böyle işte Doğu Avrupa ya da Middle East gibi alanları zorluyorduk. Inogate sayesinde Amerika hayal olmaktan çıktı ve ya evet Amerika'ya da gidebiliriz dedik. Evet, Inogate bize Amerika'ya gelmemizde vesile oldu açıkçası.
Çok güzel. Ve şu an orada aslında çalıştığınız firmalar oranın Trendyol'u, işte bahsettiğiniz Koton'u gibi firmalar değil mi? Şu an bu firmalarla çalışmaya devam ediyor musunuz Türkiye'de?
Türkiye'de ilişkimiz çok azaldı. Çünkü kendileri artık support oluyor. Biz dediğim gibi Türkiye'ye çok odaklanmıyoruz. Türkiye'de 2-3 arkadaşımız kaldı Türkiye'deki müşterilere destek veren. Ama bizim burada çok büyük müşterilerimiz var. Mesela Pepsi. Pepsi'nin müşterimiz burada. Yani Pepsi gibi daha böyle birçok müşterimiz var beraber çalıştığımız. Pepsi de enteresan bir hikaye. Pepsi normalde B2B sevkiyatlar için başka bir yazılım, hatta büyük yazılımlardan birisini kullanıyor. Fakat direct to consumer'a başladıklarında, yani Pepsi online satmaya başladı Amerika'da. Bayağı Amazon'dan girip Pepsi ürünleri alabiliyorsunuz ya da kendi web sitelerinden. Bu tür bir transition içine girdiklerinde Logiva'yı seçtiler. 30 yıllık kullandıkları yazılım değil, Logiva'yı seçtiler ve biz artık Pepsi'nin bütün online sevkiyatlarını yönetiyoruz kendi yazılımımızda.
Çok güzel. Peki burada yani Pepsi ile nasıl bir şekilde iletişime geçiyorsunuz? Burada siz pazarlama olarak Amerika'da neler yapıyorsunuz? Çünkü burası çok aslında soru işaretleri barındıran bir pazar. Şu an Türkiye'de bulunan bir için. Tabii online pazarlama var. Ondan sonra Google reklamları var ama siz çok daha büyük enterprise sales'dan bahsediyoruz şu an. Pepsi ile yapılan satış mesela nasıl gerçekleşti veya diğer firmalarla? Örnek veriyorum çünkü sitenize baktığımızda sizden böyle abonelik bazlı bir yazılım modeliyle ilerleyen bir yazılım gibi görmüyoruz değil mi? Siz böyle teklifler hazırlıyorsunuz, belki işte karşı tarafla sözleşmeler yapıyorsunuz, onlarla daha sık görüşüyorsunuz ve sonrasında bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık belki sözleşmeler çıkıyor. Burada nasıl ilerleniyor? Merak ediyorum açıkçası.
Evet, bizim müşterilerimiz aslında sadece enterprise dediğimiz çok büyük ölçekli müşteriler değil. Pepsi bizim en büyük müşterimiz ama bizim çok küçük 10 çalışanı, 20 çalışanı olan müşterilerimiz de var. Dolayısıyla çok farklı segmentlerde yazılım sunabiliyoruz. Ama bizim kesinlikle hedeflediğimiz, yani bu bizim hedefimiz dediğimiz bir nasıl diyelim, profilimiz var. Profil online shipment yapması gerekiyor. Online shipment yaptığı durumda herhangi bir depoda ya da herhangi bir şirkette biz orada çözüm sunabiliyoruz rahatlıkla. Bizim tabii biz çok agresif bir şirketiz. Yani Amerika'da özellikle pazarlama alanında. Şöyle söyleyebilirim. Enteresan gelebilir. Biz bütün leadlerimizi inbound lead dediğimiz web sitemizden alıyoruz. Yani herhangi birisini arayarak ya da outbound lead generation dediğimiz için neredeyse hiç yapmıyoruz. Daha yeni başladık bir ay önce falan. Her şey inbound'dan geliyor. Dolayısıyla bizim web sitemiz ve landing page'lerimiz vazgeçilmez unsurlarımız. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Yıllar içinde bayağı uğraştığımız için bu konuyla bizim trafiğimizin, yani leadlerimizin yaklaşık %80'i organikten geliyor zaten. Kalan %15, %20'yi de işte paid search'le Google reklamları veya işte Captera, Software Advice gibi siteler vasıtasıyla alıyoruz. Ama tabii bunlar zaman içinde gelişti. Gerçekten biz bayağı uzun süredir bu işte uğraşıyoruz ve pazarlama ve marketingi şu anda ben kendim yönetiyorum. Şimdi
çok güzel.
Bundan sonra artık bir oraya bir VP marketing alacağız ama bizzat mesajları ve her şeyi, web sitesini vesaire ben yönetiyorum. 2 ay önce yeni bir arkadaş başladı. Türkiye'den destek oluyor bize. Onunla birlikte halletmeye çalışıyoruz şu an.
Çok iyi.
Hepsi de sormuştum. Hepsi de aynı şekilde web sitemize geldiler. Bir demo request ettiler. İşte isimlerini, e-maillerini, telefonlarını bıraktılar. Enteresan ya. Pepsi'den böyle bir şey normalde beklemezsiniz. Biz de onlara ulaştık. Çözümümüzü çok sevdiler. Sonra işte 8-10 tane Zoom call yaptık. Biz Pepsi'den hiç kimseyi satış sırasında görmedik. Yani tamamen biz inside sales dediğimiz uzaktan satış yapıyoruz. Tamam, bir saatlik ürün demoları vesaire toplantılarımız oluyor. Daha sonra evet, bizim sistemimiz bir aslında abonelik sistemi bu arada. Fakat evet, bir teklif gönderiyoruz. Ama bu teklifler müşteriye göre özelleşmiyor. Pepsi de bizim standart teklif formatımızda bir form imzaladı. Bu da biliyorum biraz böyle garip bir olay ama evet, Pepsi bize 90 sayfalık bir kontrat göndermişti. Biz şey dedik, yani bu 90 sayfalık kontratı biz imzalayamayız. Çünkü yazılım almıyorsunuz. Siz bizim cloud'daki abonelik sistemimize aslında abone oluyorsunuz teorik olarak. Dolayısıyla düzelttik falan. Temelde sürecimiz o konuda hızlı. Enteresan da bir şey başardık aslında. Tabii sen de satış tarafındasın, bunu anlayacaksındır. Bizim ortalama sales cycle'ımız 50 gün. Yani ortalama bir demo request yapıldıktan sonra B2B olmamıza rağmen 50 gün içinde o işi biz kapatabiliyoruz ortalamada. Pepsi de kısaydı, yani 3 ayda falan kapandı sanırım. Sonrasında
çok iyi, çok iyi, çok iyi. Elinize sağlık. Aynen. Yani organikten geliyor olması tabii çok güzel. Yani zaten anladığım kadarıyla SEO ya da blog'da o şekilde önem gösteriyorsunuz. Organikten o kadar lead geliyorsa. Onlarla ilgilenmeniz de ayrı bir güzel. Çünkü her gelen organik lead ile ayrı bir ilgilenmek de lazım. Orada da kritik bir nokta var. Yalnız şimdi sitenize gördüğümde bence değinmemiz gereken bir nokta daha var. Sizin bayağı şeyle entegrasyonunuz da mevcut. Yani bu dünyada entegrasyon çok değerli. Ki işte Amazon'dan olsun, orada Jet'ten olsun veya işte Walmart'la belki. Bu tarz firmalarla yapılan entegrasyon oradaki sizin aslında bir nevi pazarınızı da genişletiyor. Bu entegrasyonları nasıl yürüttünüz? Onlarda nasıl kararlar kıldınız? Bence orası çok değerli. Bence sizler için de çok güzel bir alan olmuştur diye düşünüyorum şimdi.
Kesinlikle. Bizim çıkış amacımız şuydu. Özellikle depo yazılımlarına bakarsanız, biz bunlara WMS diyoruz. Depo yazılımları bugüne kadar hep bizim uzun vadeli proje olarak bakılmış. Biz de eskiden öyle bakıyorduk. Uzun vadeli proje demek gidersin depoya, analizler yaparsın, bir yıl orada kalırsın, işte kodu geliştirirsin, ekranları dizayn edersin, eğitimler verirsin ve sonuçta bir yılda işte entegrasyonları kurarsın. İşte Walmart'tır, Amazon'dur, SAP'dir, QuickBooks'tur vesaire. Ve oradan implementasyon yaparsın. Bu nedenle zaten WMS alanında henüz bir SaaS unicorn yok. Sadece orada yok. Mesela işte Salesforce var, CRM'de, satışta var. Zendesk var, işte After Sales Support, ne bileyim ServiceNow var, Workday var. Birçok vertical'da bir SaaS unicorn'u var ama WMS'de yok. Çünkü herkes buna long term proje olarak bakmış ve bunun kısa vadede SaaS olarak, yani SaaS bir product haline getirebileceğine kimse inanmamış. Bizim yaptığımız değişim bu Amerika'da. Bu değişimin de ilk adımı şeydi, integration dediğimiz ya da connection dediğimiz diğer kanallara connect olmak. Çünkü bir WMS, bir online, eğer online sipariş sevk eden bir depo yönetimi yazılımıysanız işte entegrasyon yapmanız lazım Amazon'la. Siparişler çünkü Amazon'dan geliyor, Shopify'dan geliyor, Magento'dan, Walmart'tan. Biz bunu plugin hale getirdik. Yani bizim 200'e yakın böyle entegrasyonumuz var. Walmart'tır, işte Home Depot'dur, sonra FedEx'tir, UPS'tir, USPS'tir, DHL'dir, NetSuite'tir, SAP'dir, ERP'lerdir. Ya da entegrasyon partneri Cartrover, B2B Gateway, SPS Commerce. 200'e yakın entegrasyonumuz var. Ya bunların hepsi plugin. Yani bize account numaranı zaten kendimiz, bizim müşterimiz account numarasını, password'ını, işte credential'larını girdiğinde store ismini falan otomatikman biz order'ları download etmeye, envanteri kanallara beslemeye başlıyoruz o anda. Bu birçok yazılımda yok. Özellikle eski teknoloji yazılımlarda her entegrasyonu tek tek geliştirmeleri gerekiyor. Ve bu da uzun sürelere sebep oluyor. Dolayısıyla bizim entegrasyonlar bize çok büyük bir, nasıl diyeyim, bilinirlik oluşturuyor pazarda.
Evet.
Biz de bunun ekmeğini yiyoruz şu anda, güzel
bir şey. Çok güzel. Bir de aslında bu entegrasyonlar sayesinde siz karşı tarafın anlaşmalı olduğu belki firmalar, uygulamalar listesinde de yer alıyorsunuz. Yani Walmart'ta da entegrasyonlar listesi var. Amazon'da da var. Orada sizin isminiz de çıkıyor ki bence çok güzel bilinirlik.
Kesinlikle, kesinlikle.
Çok güzel bilinirlik.
Biz o tarafa çok odaklanamadık şu ana kadar. Çünkü daha yatırımı yeni aldık. Şu anda mesela kesinlikle Shopify, Magento, Walmart, Amazon gibi partnership channel'larına yavaş yavaş daha fazla odaklanmaya başlayacağız. Daha çok isimlerimizle evet. Başlayacağız.
Aynen. Yatırıma geleceğiz ama öncesinde bir müşterileri kaçın Amerika'dan olduğunu biliyorsanız sayısını da merak ediyorum.
Tamam Amerika'da.
Çok güzel.
Sayısını paylaşmak istemem ama bayağı yüzlerce müşteriden bahsediyoruz ama tamam Amerika'da. %100 bizim bütün müşterilerimiz. Lojiva, Cloud WMS'in bütün müşterilerinin tamamı Amerika'da.
Siz peki oraya yönelik bir satış ekibi kurdunuz mu yoksa o süreçlerde Türkiye'den mi gidiyor?
Bizim iki ayrı organizasyonumuz var, iki ayrı ofisimiz var. Chicago'da ya da Amerika'da satış, pazarlama, finans ve customer success dediğimiz onboarding yapan ekipler var. Bunların hepsi Amerika bazlı. Türkiye'de ise daha çok teknoloji geliştiren, yani developerlar, product ekipleri, after sales support, bu gibi organizasyonlar da Türkiye'de. Dolayısıyla satış Amerika bazlı bir satış organizasyonumuz var.
Anladım. Kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz?
Amerika'da biz sanırım 10 kişiyiz şu anda. Yıl sonunda bu sayı 30'a çıkacak yatırımdan sonra Amerika'da. Türkiye'de de sanırım 40 civarında falan bir ekip var.
Çok güzel. Bu yatırıma değinelim peki. Yani 8,5 milyon dolara yakın bir yatırım aldınız değil mi yakın zamanda?
8,5 milyon dolar yatırım aldık. Doğru.
Aynen, çok iyi. Ve bunu tamamıyla ekip büyütülmesine mi kullanmayı planlıyorsunuz yoksa başka pazarlarda var mı?
Şimdi bu yatırım kesinlikle ekibin büyümesi ve product'ın iyileştirmesi. Yani satış odaklı ve product'ın iyileştirmesi odaklı olacak. Özellikle robotlar ve AI dediğimiz bu makina öğrenen algoritmalar çok hızla hayatımıza girmeye başladılar. Biz de bu yatırımı biraz böyle ürünün üzerine robotik fonksiyonlara ekleyerek, robot yazmak gibi bir derdimiz yok, robot tasarlamak ya da üretmek gibi bir derdimiz yok ama robotları biz depo içinde birer kullanıcı, birer yani iş yapan nesne olarak kabul edip robotları da bizim depo yazılımının içine entegre etmek istiyoruz. Böylece robotlar da aynen depodaki kullanıcılar gibi birer iş yapan element haline geliyorlar. Bunu planlıyoruz. Bir de biraz AI odaklı fonksiyonlar ekleyeceğiz yazılımın içine. Bir de kalanı da zaten satış ve pazarlamaya gidecek. Belirli, hedeflediğimiz belirli pazarlar var. Oralara biraz daha hızlı girmeye çalışacağız.
Çok güzel. Çok güzel vallahi. Çok büyük bir tutar yani şu an aldığınız. Yani bunu Türkiye'den mi aldınız yoksa Amerika'dan mı?
Amerika'dan aldık. Yani biz Sadece Türkiye'de bizim bir tek investorumuz var. O da ilk yatırım yapan Seed One dediğimiz, ya Seed Investment. O da Revo. Revo ilk yatırımcımızdı. Ondan sonra biz bütün yatırımcıları Amerika'dan aldık. Şu anda 6 yatırımcımız var bizim. Sonuncusu, yani seri A roundunu yapan yatırımcı Valor Siren Ventures. Valor aynı zamanda SpaceX'in, Tesla'nın, Uber'in, Quora'nın falan yatırımcısı. Yani bayağı büyük bir yatırım grubu. Çok aslında iyi. PE-based bir yatırımcı ve sanırım 5 milyar dolara yakın bir fon yönetiyorlar şu anda. Ve Logiway'da bir direct-to-consumer alanında bir flagship ürün olarak görüyorlar. Onun haricinde bizim Launch Capital Boston'dan yatırımcımız. Onlar da Spotify'ın, Eat Club'ın ve bayağı büyük yine SaaS şirketlerinin yatırımcıları. Bayağı büyük bir yatırımcı. Bir tane San Francisco'dan var Spider Capital. O da çok iyi bir yatırım grubu. New York'tan Runway Venture Partners var. Bir de Kanada'dan Otimo Retail var. Bizim yatırımcılarımız bunlar şu anda zaten. Dediğim gibi son round Valor tarafından yönetildi ve lead investor Valor'du orada.
Hı hı, çok iyi. Peki siz daha önceden bu alana yönelik böyle, yani nasıl söyleyeyim, bir deneyiminiz var mı? Startup'ta çalışmışlığınız veya başka bir startup'ın CEO'luğunu yapmışsınız? Çünkü baktığımda LinkedIn'e ben göremedim ama sizden duymak istiyorum. Yani orada galiba böyle şu an üzerine daha çok vakit ayırmamız gereken bir başarı da var.
Yani şöyle, ben hayatımda sanırım 3 yıl bir şirkette çalıştım profesyonel olarak. Sonrasında hep kendi şirketlerim oldu ama o zamanlar bir startup demiyorduk tabii. 2000'li yıllar falandı. Yani kendi işlerimizi kurduk. Danışmanlık yapıyorduk. İşte resellerdik bazı yazılımları. Sonra kendi yazılımımızı geliştirdik vesaire. İlk gerçek anlamdaki startup deneyimim aslında Logiva'da Amerika ile beraber oldu. Ve çok zor bir karardı bizim için. Biz Türkiye'de böyle çok patronduk. Hatta Erhan Musaoğlu ve oğulları şeklinde bir şirket yöneten 7 yıl önce bir şirkettik. Yani bunu da söylemekten çekinmiyorum. Hatta ilk yatırımcım Bora vardı Revo'da, bana şey demişti, yani Erhan bir karar vermek zorundasın. Erhan Musaoğlu ve oğulları olarak devam mı edeceksin? Yoksa gerçekten bu işi profesyonel olarak Amerika'ya gidip yapacak mısın diye biz o kararı verdik. Çok zor bir karardı bizim için çünkü Türkiye'de çok rahat hayatlarımız vardı. Yani biz iki ortaktık ve bayağı rahattık yani. Herhangi bir derdimiz yoktu. Tek derdimiz dünyaya açılmaktı. Chicago'ya geldik ve çok enteresan bir şey oldu. Chicago'ya geldiğimizde tabii yatırım alamadık biz. Kimse inanmadı bizim Amerika'da bir depo yazılımı satabileceğimize. Çünkü rekabet 200-300 tane rakip yazılım var ve bunlar çok büyük şirketler. Ben hatta Türkiye'de yatırımcılara gitmiştim. Hemen hemen bildiğiniz bütün yatırımcılara gitmişizdir görüşmek için. Ve hepsi de şey dediler, böyle birçok bahane buldular, işte gidemezsin, yapamazsın, edemezsin. İşte bu aksanla Amerika'da satamazsın. Ne bileyim, işte bir Türk'ten kimse yazılım almaz. Amerika'da zaten 500 tane rakip var. Hangisini geçip alacaksın falan gibi. Yüzlerce sebep saydılar bu işi yapamamamız için. Ben de şeyimdir, böyle biraz inatçı bir karakterimdir. Birisinin bana bir işin neden yapılamayacağını değil, nasıl yapılabileceğini anlatmasını severim. Ve ben de hep bunu söylerim. Bana neden yapamayacağım değil de bu işi nasıl yapacağımın opsiyonlarını söyleyeyim. Ben bu işi yapacağım çünkü. Chicago'ya geldik de 5 kuruşsuz geldik, yani hiç yatırım almadan. O sırada Türkiye'de de bir şirketimiz var. Onlar satış yapıyorlar ama TL satış yapıyorlar. Biz Amerika'da dolar harcıyoruz. Ve çok zor bir karar aldık. Biz Amerika'da, ben eşlerimizle geldik. Ben eşimle birlikte yaklaşık bir yıl günde 30 dolar bütçeyle yaşadım. Yani enteresan bir şekilde. Tabii, ama bunun sebebi şey, yani startup ortamını gerçekten yaşamak, bunu özümsemek ve gerçekten bu işi doğru şekilde yapmak için. Sonra işte yatırım aldık. Ama hala biz startup ortamındayız. Evet, bu benim gerçek manada ilk startup'ım denebilir. Ama ben daha önce birçok şirket kurdum. Birçok şirkette çalıştım. Ama ilk startup'ım denebilir herhalde.
Aynen, orada yatırım hikayesini merak etmiştim zaten. Yani daha önceki şirketlerinizde böyle bu meblağlarda yatırımlar aldınız mı diye. Çünkü oralara gelmek de bence bir karar oluyor dediğiniz gibi. Burada siz Türkiye'de çok güzel satışlar yapıp rahatınızı da bozmayabilirdiniz anladığım kadarıyla. Biraz daha challenge'a yönelik bir karar olmuş. Ki güzel olmuş. Şu anki gelinen noktada hiç pişman değilsinizdir diye de düşünüyorum.
Yok, hiç pişman değilim. Zaten benim gençlik hayalimdi. Üniversiteyken de böyle bir world class, o zaman startup şey unicorn falan yoktu da böyle world class şirketlerdik, kampanyalardık. Hayalimdi. Güzel de oldu. Hiç bir dakika bile pişman olmadım. Keşke daha önce yapsaydım diyorum. Tek pişman olmadım.
Ya şey tarafında da sizin şu an Amerika'da Türk firması olduğunuzu düşünen var mıdır ki, yani adı veya Türk şeyi olduğunuzu, o sizi engelliyor mudur? Orayı tam böyle öğrenmek istiyorum ki dinleyiciler için de faydalı olabilir. Yani siz mesela orada isminizi mi kullanıyorsunuz, bazı noktalarda kısaltmalar falan kullanıyor. Mesela ben de bir çalıştığım firmada yurt dışında kendimi belli noktada Leo diye de tanıttığım oluyor. Daha akılda kalması için.
Yok, ben hep Erhan olarak kalıyorum ve bizim çalışan bayağı bir Türk arkadaşımız var. Hepsi de kendi isimlerini kullanıyorlar. Yani şöyle bir şey. Tabii ki insandan insana ve şirketten şirkete değişir. Fakat benim Amerika'da gördüğüm bir şey var. Yani birçok ülke gördüm bu arada. 30'a yakın ülke gördüm. Birçoğunda iş yaptım, gezdim, tozdum vesaire ama. Amerika'da şöyle bir şey var. Senin bir ürünün varsa ve bu ürünün çok iyiyse ve diğerlerinden çok daha iyiyse o ürünü almakta kimse tereddüt etmiyor. Senin Türk olman ya da başka bir şey olman onlar için çok büyük önem arz etmiyor. Yeter ki sen o ürüne inan ve o inancı göster. Biz çok büyük bir iş kapattık yakında. Çok yakında Deliver ile Deliver diye bir fulfillment network'ü var. Bayağı büyük. Herhalde en büyük işimiz şu anda. Ve karşımızda çok büyük rakipler vardı. Ben CEO'larıyla görüşüyordum. İşte böyle cumartesi sabah arıyorlar. Ben işte açıyorum, konuşuyorum. Pazar arıyorlar, konuşuyorum falan. Sonra iş artık kapatma noktasına geldi. Ve dediler bize yani biz sizin bir startup olduğunuzu biliyoruz ama senin ve ekibinin ürüne karşı olan o passion'ı, o tutkusu inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir tutkunuz var. Ve inanılmaz responsivesiniz. Ve biz sizinle çalışacağız dediler. Ve şu anda da çalışıyoruz. Gerçekten de şeyde söylüyorlar. Evet, doğru seçim yapmışız çünkü inanılmaz responsivesiniz. İnanılmaz bir hizmet veriyorsunuz. Ve gerçekten ürününüze inanılmaz inanıyorsunuz ve tutkuyla bağlanmışsınız. Aynen. Bu Amerika'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde bence herkes başarılı olabilir.
O da bizim aslında misafirperver şeyimizden geliyor. Hizmeti sevip Türk insanı, Akdeniz insanı dediğimiz. Yani biz ağırlamayı seviyoruz. Orada da işte biri yazılımımıza geliyor. Yazılımda ağırlamayı seviyoruz. Orada çay, kahve, lokum ikram edemiyoruz ama güzel bir şekilde bence ilgileniyoruz. Ürünü şunu anlatıyoruz.
Benim bütün After Sales ekibim Türk. Customer onboarding ekibim yani implementasyon yapan ekibimin tamamı Türk. Bir kısmı Amerika'da yaşıyor, bir kısmı Türkiye'de. Mesela işte productların review'larının yapıldığı ortamlar var. Captera gibi, Software Advice. Ya inanamazsınız Captera'ya veya herhangi bir platforma girin. İnsanlar product hep de isim yazıyorlar. Biz işte atıyorum Ahmet'i çok sevdik. İnanılmaz. Bu kadar yardımsever olunur mu? Bunlar hep şey böyle. O Türk kültürü biz onu birleştirmeye çalışıyoruz. Yani onboardingimiz ve after sales supportumuz tamamen Türk ekiplerinden oluşuyor şu an.
Çok iyi.
İnanılmaz memnun müşteriler.
Vallahi çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Nedir peki yakın planları yatırımla birlikte? Aslında bir iki noktaya değindiniz. Aktarmak istedikleriniz var mı? Şu an ekibi büyütmek istiyorsanız ona yönelik bilgiler paylaşabilirsiniz. İş ilanları olacak mı? Biz de onu ayrıca bültenlerimizde de koyarız. Onları da paylaşırsanız süper olur.
Şu an biz Türkiye'deki teknoloji ekibine çok ciddi yatırım yapıyoruz. Yetenekleri arıyoruz açıkçası. Developer, product tarafı, after sales support'ta gerçekten yurt dışına hizmet verebilecek, çok kaliteli yazılım üretilebilecek yeteneklerin peşindeyiz. Herkes bize başvurabilir. Çok hızlı alımlar yapacağız. Yani sanırım Türkiye'deki ekip sayısını iki katına çıkarmayı planlıyoruz 2 yıl içinde. Aynı şey Amerika'da da olacak. Burada da daha çok satış, pazarlama ve onboarding odaklı ekipleri işe alıyor olacağız. Hedefimiz de inşallah 15-20 ay içinde yani 2 yıl içinde bir B round'u yapmak. Daha büyük bir B round'u yapmak. Ondan sonra da C, D vesaire şeklinde gitmek. Açıkçası benim uzun vadeli planlarımın içinde acquisition ya da bir başka bir şirketle merge olmak gibi bir şey yok. Biz burada güzel bir pazar yakaladık. İnşallah buradan da yürüyüp işte unicorn seviyeleri ya da IPO seviyeleri görmek istiyoruz.
Çok iyi, çok iyi. Bayağı güzel. Size nasıl ulaşabilirler, ulaşmak isteyenler?
Bana da e-mail atabilirler. Bizim LinkedIn sayfamıza da girip oradan da ulaşabilirler. Web sitemizden de ulaşabilirler. Yani bize ulaşmaları için her kanaldan ulaşabilirler. www.lojiva.com web sitemiz. LinkedIn'de yine Lojiva diye aratırlarsa bizi bulacaklardır. İş ilanlarımız var hemen hemen LinkedIn'de ve her yerde. Oralardan da ulaşabilirler. Benim ismim Erhan Musaoğlu. Beni LinkedIn'den bulup yazabilirler de. Ben genelde responsiveimdir ve herkes bana bir şekilde ulaşabilir istediği.
Tamamdır. Çok güzel. Umarım yayından sonra ulaşanlar olacaktır. Çok güzel bir pazar yakalamışsınız. Güzel büyüyorsunuz. Yani bir şey vardır böyle roket yani uzaya atılan bir roket gördüysen ve onda boş koltuk varsa şey sorma diyor yani. Ne yapılacağını, ne edileceğini sorma. Sizde de ona benzer bir hikaye var şu an. Yani İşte çok güzel bir pazar yakalanmış, orada ondan sonra şey var, güzel bir bilinirlik yakalıyorsunuz ve hayalleriniz çok güzel. Rakiplerinizin karşısında sizi tercih edebiliyorlar. Sizde de şu an öyle bir sinyal aldım ben. İnşallah istediğiniz gibi ilerler. Benim sorduklarımın dışında sizin eklemek istedikleriniz var mı?
Yani ben Oldukça tecrübeli bir şeyim artık. Girişimciyim dediğim gibi. Sadece 3 yıl başka bir şirkette çalıştım. Onun haricinde kendi şirketlerim vardı. Ben sadece insanlara, özellikle Türk insanına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Asla pes etmesinler. Yani pes etmediğimiz sürece ve doğru işleri doğru şekilde, doğru sırayla yaptığınız sürece başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Ben birçok şirket gördüm Amerika'ya gelmeye çalışan. İşte ne bileyim şey yapıyorlar. Türkiye'den Amerika'ya nasıl olsa online'ız. Türkiye'den Amerika'ya bu işi yaparım. Bu işler öyle olmuyor. Eğer işinizi globale açmak istiyorsanız oraya gelip orada yaşamak zorunda, oranın kültürünü hissetmek zorundasınız ve pes etmemek zorundasınız. Biz neler gördük 6 yılda? Bir tane darbe girişimi oldu. Yani döviz %30 bir anda arttı. Ama hiç pes etmedik. Pes etmediğinizde de başarılı otomatikman gelecektir diye düşünüyorum.
Evet, aynen. Pes etmiyorken bir de tabii arkada bir benzin kısmı da önemli. Yani maddi olarak bir şekilde gelir geliyor olması. Çünkü aslında pes edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de o olabiliyor. Yani siz bir noktada aslında çok güzel bir şekilde ürünü Türkiye'de test edip çıkmışsınız ki o sırada burada tabii bir geliriniz de vardı yanlış bilmiyorsam. O da bence etkili olabiliyordu.
Evet, yani haklısınız. Ona bir şey söyleyemem. Ama biz de çok parasız ve gelirsiz kaldığımız zamanlar oldu. Gerçekten Amerika'da günde 30 dolarla yaşamak zor bir iş. Yani Türkiye'de 30 dolarla yaşadığınızı düşünün. Kolay işler değil. Biz de o acıları çektik ama pes etmedik. Yani neler evet. Oldu ama pes etmedik. Hiçbir zaman da pes etmedik.
Çok güzel. O zaman çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Dinleyiciler size LinkedIn adresi üzerinden veya siteniz üzerinden ulaşabilirler. Biz de zaten detaylar kısmında paylaşıyor oluruz. Ben de dinleyicilere bizi takip etmelerini tavsiye ederim. Yakın zamanda bu yayınlarımız devam edecek. YouTube üzerinden veya Spotify üzerinden bizi takip ederek son yayınlarımızdan ilk onlar haberdar olabilirler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum tanıştığıma da. Inogate'e de teşekkür edelim bizi tanıştırdığı için. Sevgiler diyeyim.
Teşekkürler Levent. Bay bay.
Görüşmek üzere.